Ayrım 27. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916. Cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 357. 35. Urmiye. Urmiye'deki sağlık bölümünün Amerikan Presbiteryan Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyetine 1915 yılı için sunduğu yıllık rapordan alıntılar. Dipnot, kaynak Latest News Concerning Armenian and Syrian Sufferers, acı içindeki Ermeni ve Süryanilerle ilgili son haberler. 25 January, Ocak 1916, New York, American Committee for Armenian and Syrian Relief, Amerika'nın Ermeni ve Süryanilere Yardım Komitesi. Bu malzeme Reverend G.J. Scott'ın isteği üzerine Ermeni Yardım Komitesi tarafından James Bryce'a gönderilmiştir. New York, Pro, Bölü, F96 bölü 208 bölü 388-89 ve Bodleian Kütüphanesi, Oxford Bryce Papers, Bryce USA 69 bölü 167, A.S. Zorla köle yapılan 12 yaşındaki bir kızın annesinin durumu çok hazindi. Anne itiraz etmiş ve kendisinden zorla koparılan çocuğunu kurtarmaya çalışmış. Kızı sürüklenerek götürülürken annesi zalimlere o kadar sorun çıkarmış ve onlara o kadar sıkı yapışmış ki kızını kaderinden kurtaramayan çaresiz anne ancak 12 kere bıçaklandıktan sonra yere yığılmış. Bu kadının yaraları iyileşti. Bazı insanlar kaçarlarken vurulmuşlar ve kucaklarındaki çocuklar da onlarla birlikte ya ölmüş ya da yaralanmış. Bazı durumlarda erkekler cephane israfına gerek kalmadan tek bir kurşuna vurulabilsinler diye arka arkaya dizilmişler. Salgının en şiddetli zamanında hasta sayısı 2000'den az değildi. Günlük ölü sayısı 48'e ulaşmıştı. 4000 kişinin öldüğü ve 1000 kişinin de öldürüldüğü gerçeği, kalabalık arazimizde hüküm süren korkunç koşulları gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacaktır. Her kademeden insanlar acı çekiyordu. Yoksullar kadar din adamları, öğretmenler, doktorlar vesaire. Çünkü herkes aynı sağlıksız çevrede yaşamak zorundaydı. Sağlık bölümünün dikkatini çeken en korkunç şeylerden biri de Türklerin, Kürtlerin ve yerli Müslümanların Süryani kadın ve kızlara yaptığı muamelelerdi. XXX köyündeki katliamdan sonra neredeyse bütün kadın ve kızlara tecavüz edilmiş, 8 ve 10 yaşlarındaki iki küçük kız Müslüman camilerin elinde can vermiş. Bir annenin söylediğine göre XXX köyünde 12 yaşından büyük, bazıları daha da küçük, hiçbir kız veya kadın tecavüzden kaçamamış. Bunlar köylerden gelen mutat raporlar. Urmiye düzlüğünün kuzeyinde büyük otorite sahibi bir adam, ikisi 7 yaşından küçük 11 Hristiyan kıza bizzat tecavüz etmekle övünüyordu. Bu adamın sağ salim evine dönmesine izin verildi, hiçbir soru sorulmadı. 80-85 yaşındaki birçok kadın da gençlerle birlikte acı çekti. Diğer bir köydeki Protestan kilisesinin çalışmalarında önde gelen kadınlardan biri 18 erkek tarafından yakalanıp yiyecek ve içecek bulunan ıssız bir yere götürülmüş. Ertesi gün serbest bırakılmış ve kaçmasına izin verilmiş. Sonra kendine tecavüz edenlerden şikayetçi olmak için şehre geldi ama hükümet onu gerektiği gibi dinlemedi bile. Bu kederli manzarayı hafifletecek çok az şey var. Hükümet Hristiyan kızların bulunması ve geri dönmeleri için bazı yardımlarda bulundu. Çok azı Kürtler tarafından geri getirildi. Bir keresinde Kürt Zarza aşiretinin reisi Göktepe'den kaçırılan 11 kız ve genç kadını bana gönderdi. Ayrıca Begdazi Kürtleri ve bazı kafileleri Tagavar'a gönderdiler. Rusların Urmiye'ye geri dönmesinden beri bazı Kürtler aylarca esir tuttukları mahkumları geri göndererek yaltaklanmaya çalışıyorlar. Fakat hala ellerinde çok sayıda esir var. Bunlardan bazıları ağaların belli başlı uşaklarıyla evlendirilmiş kadınlardan oluşuyor. Urmiye'deki sağlık işleriyle ilgili bu raporu yerli doktorlar hakkında birkaç kelime söylemeden bitirmek doğru olmaz. Bu doktorlardan bir tanesi Ocak ayı başında Hanişan köyünde şehitlikle taçlandı. 4 tanesi salgında öldü. Bir tanesi yıllardır Urmiye'nin batısında 2 günlük mesafedeki Gavar düzlüğünde çalışıyordu. Bir diğeri Göktepe halkının kurtarılmasıyla sonuçlanan olayların başında Karini ağayı bulma girişiminde bulunan arkadaşlarından biriydi. Diğeri hastanede asistandı. 1908'deki mezuniyetinden beri hastanedeydi. En güvenilir ve faydalı adamlardan biriydi. İlk dehşet, cinayet ve soygun günlerinde birçok yaralı tıp öğrencilerinin de yardımıyla onun ellerinde şifa buldu. Kendini çok az düşünürdü. Yemek yiyemeyecek kadar takatsiz kalırdı. Hastalandıktan sonra 3 gün çalışmaya devam etti. Hayatını en asil özveriyle feda etti. Birçok insan onu derin bir muhabbetle hatırlayacak. Ölen 4. doktor sığınmacılardan biriydi. Çok faal olmamasına rağmen sık sık birçok hastanın tedavisini üstlenirdi. Amerika'da tıp eğitimi almış olan karısı, kocasının ve 2 çocuğunun ölümlerine rağmen yaptığı işe yiğitçe devam ederek acıları hafifletmek için çabaladı. Hamilelik vakalarından sorumluydu. Aynı zamanda tecavüze uğrayıp da en sonunda bize ulaşabilen kadın ve kızları da o muayene etti. Bütün katliamların en soğukkanlı ve şeytancı olanı İsmail Ağa Kalesi köyünde yapılan katliamdı. Bu katliamda 60 gavarlı Süryani, Türklerin kışkırtmasıyla Kürtler tarafından katledildi. Türkler bu Hristiyanları sınırın öbür tarafından telgraf teli taşıtmak için kullanmışlardı. Urmiye şehrindeyken yiyecek ve içecek verilmeden sıkı gözetim altında tutuldular. Dönüş yolunda Urmiye ve Barados düzlükleri arasındaki vadilere geldiklerinde tahmin edildiği üzere bıçaklanarak öldürülmüşler. Fakat bundan önceki 2 katliamda olduğu gibi kanlar içindeki birkaç yaralı kurban bizim hastanemize kadar gelmeyi başardı. Urmiye'den Reverend E.T. Allen'ın 8 Kasım 1915 tarihli mektubundan yapılan aşağıdaki alıntı İsmail Ağa Kalesi katliamından sağ kurtulanların ifadelerini doğruluyor. Görünüşe göre işler siyaseten yolunda. İnsanlar çok kolay korkuyorlar ve asabiler ama yine de güçlü umutlarımız var. Dün İsmail Ağa Kalesi'ne, oradan da Kaşa'ya gittim. Birkaç adamla birlikte gavarlı erkeklerin Türkler tarafından katledildiği yere çıktık. İğrenç bir manzaraydı. Belki de hayatımda gördüklerim içinde en kötüsü. 71 veya 72 tane ceset vardı. Cesetlerin içinde bulunduğu koşullardan dolayı tam sayıyı söyleyemiyoruz. Katliamın üstünden yaklaşık 6 ay geçmiş. Bazı cesetlerin durumu oldukça iyiydi. Mumya gibi kurumuşlardı. Ama diğerleri vahşi hayvanlar tarafından parçalanmıştı. Bazılarının birçok yerinden hançerlendiği derilerindeki kesiklerden anlaşılıyordu. Çoğunluğu vurulmuştu. Boş mermi kovanları her yere saçılmıştı. Kaleyle arada uzun bir mesafe vardı. Bir süredir gördüğüm en kayalık geçit olan bu geçitle ana yol arasında da yarım saatlik yürüyüş mesafesi vardı. Sanırım Türkler orada gizli, ıssız, kayalık bir boğazda olanlardan kimsenin haberdar olamayacağını düşündüler. 3 yaralının buradan çıkıp şehre ulaşması ilk anda düşündüğümden daha büyük bir mucize. Katliamlar sonucunda öldürülenlerin gömülme kayıtları şöyle. Çarbaş'ta biri psikopos olmak üzere 40 kişi aynı mezarda. Gülbasan'da aralarında bu ülkenin en masum insanlarının bulunduğu 51 kişi bir mezarda. Ve şimdi İsmail Ağa Kalesi'nin yukarısında aralarında Gavar'ın önde gelen tüccarlarının da bulunduğu 70 kişi aynı mezarda. Benim tarafımdan gömülen bu 161 kişi komutaları altındaki Kürtlerin de eşlik ettiği düzenli Türk birlikleri tarafından mümkün olan en gaddarca yöntemlerle öldürüldüler. 36. Urmiye, Salmas ve Hakkari. Mr. Paul Shiman'ın Londra'da çıkan Ermeni gazetesi Ararat'ta Kasım 1915'te basılan ifadesi. Dipnot, Mr. Shiman New York Columbia Üniversitesi mezunudur ve 14 senedir Urmiye'de ikamet etmektedir. Anlattığı olayların bizzat görgü tanığıdır. Türklerin ve Kürtlerin çekilmesinden sonra Rus konsolosu ve İran valisinin yetkisi altında çalışmak üzere yağmalanan Hristiyan mallarının yeniden tesisi amacıyla Urmiye Baranduz mıntıkası komiseri olarak atanmıştır. Ayrıca o zamandan beri Nasturi Kilisesi Başkanı Mar Shimon Hazretleri'nin Büyük Britanya ve Birleşik Devletler nezdindeki temsilciliği görevini üstlenmiştir. Mr. Shimon'un ifadesinin daha geniş bir versiyonu için bakınız 2. ciltte 147 no'lu belge. Ararat'ın Doğu Hristiyanlarının acılarına ışık tutan gerçek bir fener, kırık kalpleri teselli veren ve onların hakları için mücadele veren bir savaşçı olduğunu görerek, İran'da Urmi veya Urmiye ve Salmas'ta Van'ın güneyindeki Kürdistan dağlarında Süryanilerin geçmişteki ve şimdiki durumları hakkında bazı çıplak gerçekleri yazmanın benim için hem bir görev hem bir şeref olduğunu düşündüm. Urmi ve Salmas hakkında söyleyeceklerim buralardaki Ermeniler için de aynı şekilde geçerlidir. Ermeniler Salmas'ta çoğunluğu oluştururlar. Rus güçleri birkaç yıldır Azerbaycan'ı yani İran'ın kuzeybatısını işgalleri altında tutuyorlardı. Onların varlığı hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için güvenlik, refah, can ve mal emniyeti anlamına geliyordu. O koşullar altında Kürtlerin yağmaları engellenmiş, Türkler yıllardır göz diktikleri İran'ın bu bölgesinde nüfus sahibi olmaktan mahrum bırakılmışlardı. İranlılarda rahatsızlığı ve Hristiyanlara karşı tutumları ikircikliydi. Derken 2 Ocak 1915'te Rus ordusunun, konsolosunun ve diğer bütün Rusların Urmi'den aniden ayrıldıkları bildirildi. Sonradan anlaşıldı ki yalnız Urmi'den değil, bütün Kuzey İran'dan çekiliyorlardı. Bu bir yıldırım etkisi yarattı. Çünkü en başından beri Hristiyanlara şartlar ne olursa olsun Rusların Urmi'den çekilmeyecekleri söylenmişti. Netice olarak en yakın tren istasyonundan Rus sınırına 9-10 günlük mesafede 45 bin Hristiyan kendini kışın ortasında çok tehlikeli bir durumda bulmuştu. Ne hatır için ne de para karşılığında herhangi bir araç, at vesaire bulmak mümkün değildi. Kabaca söyleyecek olursak Rus ordusu köylerinden geçerken bu geri çekilmeden tesadüfen haberdar olanların 1/3'ü Rusya'ya doğru yola çıktı. Büyük çoğunluğu evlerini öylece bırakıp gittiler. Bazıları Rus ordusunun geri çekildiğini ancak geceleyin öğrenmiş, yolculuk için hemen hemen hiçbir hazırlık yapamamıştı. Daha önce 2 veya 3 kere yağmaya uğrayıp Urmi'ye sığınan Tergavar, Mergavar ve civarından birçok insan da Rus ordusuyla birlikte gitti. Böylece çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu 10.000 kişi bir araya gelerek acı soğuğun ortasında yürümeye başladılar. Yeterli erzağı bulunmayan, ayakları yara içindeki bu bitkin insanlar, dağları, berbat yolları ve bataklıkları aşarak Rus sınırına varmak zorundaydılar. Yoldaki feryatları ve gözyaşları yürek paralayıcıydı. Salmas halkı 2 gün önce ve biraz daha iyi koşullarda yola çıkmışlardı. Salmas ve Hoy arasında öküzlerin ve sığırların soğuktan öldüğü, soluklanacak hiçbir yeri olmayan, erzak sağlanacak en yakın yere 15 kilometre uzaklıkta diz boyu bir bataklık vardı. Çocukların ızdırabı anlatılır gibi değildi. Bazı annelerin bakması gereken 2 veya 3 çocuğu vardı. Birini omuzlarında taşırlarken diğerini sürüklüyorlardı. Çocukların birçoğu yolda öldü, birçoğu annesini babasını kaybetti, ölenlerin çoğu gömülmeden öylece bırakıldı. Sağ kalan çocukların birçoğu Rus kazakları tarafından toplandı ve Ermeniler ve diğerleri tarafından bakılmak üzere Rus Kafkasya'sına götürüldü. Rusya'ya vardıklarında içinde bulundukları kötü durum işte buydu. İhtiyaçları Erivan ve Tiflis'in Süryani ve Ermeni köylerinde o veya bu şekilde karşılandı. Bahara kadar buralarda vakit geçirdiler. Bahar gelince yani Mayıs ve Haziran aylarında hayatlarından bezmiş bir şekilde Urmi ve Salmas'a geri döndüler. Halkın geride Urmi'de kalan yaklaşık 1/3'ünü ise kaderlerin en insafsızı bekliyordu. Rus güçlerinin ayrılmasının üzerinden çok geçmeden yollar sıkı kontrol altına alındı. 4 aydan uzun bir süre ne birinin Urmi'ye gelmesine ne de birinin Urmi'den ayrılmasına izin verildi. Kürtler her taraftan sel gibi aktı. İranlı Müslümanlar da onlarla işbirliği yaptılar. Hristiyan köylerini yuttular. Yağma, soygun, katliam ve ırza geçme o günlerin sıradan olaylarıydı. Her köy payına düşen bedeli ödedi. İlk önce erkekleri öldürdüler, sonra kaçamayan kadınları aldılar ve kendileri için kaçırdılar veya zorla Müslüman yapmaya çalıştılar. En sonunda da köyleri yağmalayıp ateşe verdiler. Bir köyde 80, bir diğerinde 50, bir üçüncüsünde 30 kişi öldürüldü. Yani aynı olaylar Urmi'nin dağınık halde bulunan 70 köyünde farklı derecelerde sürüp gidiyordu. Bu şekilde yaklaşık 1000 kişi yok edildi. Aynı zamanda kaçabilenler şehirdeki Amerikan misyonerliğine sığındılar. Çok geçmeden misyonerlik binaları tıklım tıklım doldu. 20 bin veya daha fazla insan Amerikan ve Fransız misyonerliklerine, bazıları da Müslüman dostlarının veya toprak ağalarının yanına sığındı. Bu mülteciler kaçışları sırasında yolda hem siviller hem de kendilerini korumak için gönderilen askerler ve subaylar tarafından defalarca soyuldular. Birçok kadın dehşet içinde feryat figan ederek ve kan içinde yarı çıplak vaziyette şehre ulaşıyordu. Pek çoğu da Müslüman olmaya zorlanmıştı. Bu talihsiz kadınlardan 150 veya daha fazlası Amerikan misyonerlerinin müşahedesi altına girerek kendi halklarına yeniden dahil oldular. Bir kadının 4 ve 6 yaşlarında 2 çocuğu varmış. Bir molla hayvani duygularla kadına tecavüz etmek için işe koyulurken çocuklar da donmaları için bir dereye atılmışlar. Kadın en sonunda kaçmış ve çocukları sağ olarak kurtarmış. Ama çocuklar maruz kaldıkları şartlardan dolayı ertesi sabah ölmüşler. Böylece 2 hafta içinde 45 bin Süryani ve Ermeni'nin malları yağmalandı. Yağmalardan bir tek köy bile kurtulamadı. Hiçbir istisna yoktu. İriyava köyü Türk'te bağlı bir Ermeni'nin elindeydi. Bu Ermeni diğer 12 Ermeni askerle birlikte kurşuna dizildi. Köyde talan edildi. En son Gülbasan'a saldırıldı. 1 Şubat gecesi Gülbasan köyünden 51 ihtiyar mezarlığa götürüldü ve beyinleri patlatılarak hunharca öldürüldüler. Kadınlara ve körpecik kızlara yapılanları ancak sizin hayal gücünüze bırakabilirim. Bu köyü ve insanlarını ilk günlerden beri tanırdım. Fransız ve Amerikan misyonerliklerindeki sığınmacılar her günü dehşet içinde geçen ve hayatlarından endişe ederek 4,5 aydan fazla bir süre bu misyonerliklerde kaldılar. Her taraf boğulma derecesinde dolu olmasına rağmen kimse bu tesisleri terk etmeye cesaret edemiyordu. Şehirde yağmalanmamış birkaç Hristiyan evi kaldığını gören, kontrolü elinde bulunduran bir düzine Türk görevli insanlardan para sızdırmaya başladı. Şehirdeki Hristiyan dükkanlarının, yazıhanelerinin, depolarının yağmalanmasını önlemek bahanesiyle ahaliyi 6600 toman, bir toman aşağı yukarı bir sterlin eder ödemeye zorladılar. Fakat Amerikan misyonerliğinin kibar memurları vasıtasıyla bu parayı toplar toplamaz bütün dükkanları, yazıhaneleri ve depoları açık arttırmayla satarak elden çıkardılar. Bu yaptıklarıyla yetinmeyerek bir evin çatısında saklanırken buldukları Süryani piskoposu Mar Elia için 5500 toman kan parası aldılar. Para ödenmediği takdirde onu öldürmekle tehdit ettiler. Daha sonra da Şamaşa Lazar, Şamaşa Babu ve Doktor Isaac Daniel gibi önde gelen şahsiyetler hayatlarını kurtarmak için sırasıyla 3000, 2000 ve 1000 toman ödediler. Bütün halk böyle daimi bir terör içinde yaşıyordu. Çok geçmeden hastalık baş gösterdi. Tifo kırdı geçirdi. Yalnızca salgın nedeniyle 4000'den fazla insan öldü. Ruslar Mayıs ayında Urmi'yi geri aldığında geride kalan insanlarda çok az yaşam kuvveti kalmıştı. Tükenmişler ve o kadar zayıflamışlardı ki insan onları tanımakta zorluk çekiyordu. Aylardır ilk defa kışı geçirdikleri pis yerlerden emekleyerek çıkabiliyor ve temiz havayı ciğerlerine çekiyorlardı. Bütün kış boyunca bu insanları besleyen Amerikalılar şimdi de köylerine dönebilmeleri için bel ve orak, harap evlerine yeni bir hayata başlamaları için de un veriyorlardı. Küle dönen köylerde geriye bir kapı, bir pencere, ahşap bir parçanın bile kalmadığını gördüm. Nitekim kadının biri bir gün bana geldi ve şöyle dedi. 7 odadan geriye sadece ikinci kattaki bir oda sağlam kaldı. Ama nasıl çıkayım? Bütün köyde o odaya tırmanmak için ödünç alabileceğim tek bir merdiven bile yok. Evlerinde bıraktıkları her şeyi geri döndüklerinde kedi ve köpekler tarafından yenmiş halde buldular. Bu sonbahar hiçbir şey ekmediler. Baharda da ne ekim ne de hasat yapabilecekler. %90'ının hiçbir şeyi kalmadı. Kuru toprağın üzerinde yatıyorlar. Sıradan halılardan başka yatak namına kullanacakları bir şey yok. Bu onların bu halde ikinci kışı. Urmi halkı Salmas'a vardığında Salmas Hristiyanlarının çoğunluğu Rusya'ya doğru yola çıkmıştı bile. Fakat orada burada iyiliksever Müslümanların yanına sığınan bazı Hristiyanlar kalmıştı. Türkler Salmas'ı ele geçirince geride kalan Hristiyanların sayısını ve nerede saklandıklarını öğrenmek için her yola başvurdular. Geçen Mart ayında bir gece 723 Ermeni ve Süryani'yi Hafvetan tarafındaki çayırlara götürüp parçalara ayırarak mümkün olan en vahşi şekilde katlettiler. 3 gün sonra Ruslar Salmas'ı tekrar ele geçirdiler ve bu ölüleri kazdıkları çukurlara gömdüler. Kadınları da aynı son, belki de daha kötüsü bekliyordu ama Rusların gelişi onları kurtardı. Van'ın güneyinde Kürdistan'da Marşimun'un bağımsız Tiyari, Tıkuma aşiretlerinin sorunları ise geçen Haziran'da başladı. Düzenli birlikler ve Kürtler Marşimun'un Koçaniş köyündeki makamına saldırarak orayı tahrip ettiler ve yağmaladılar. İnsanların birçoğu Salmas'a kaçtı. Marşimun o sıralarda kilise kurulunun birçok üyesiyle birlikte iç bölgelerde bulunuyordu. Toplarıyla düzenli bir Türk askeri kuvveti ve 30 bin Kürt Hristiyanlara saldırdı. İlk anda Bervar'ın Musul'a en yakın 40 köyü tahrip edildi. Sadece 17 kişinin kurtulduğu biliniyor. Kadınların çoğu Müslüman olmaya zorlandı. İnsanlar kendilerini kendilerinden üstün kuvvetlere karşı sadece filintalar ve antika tüfeklerle 40 gün boyunca savundular ama sonunda Türkleri Marsava Kilisesi'ni de bombaladıkları modern topların saldırısına dayanamayarak merkezdeki Patriğin ailesiyle birlikte dağların iç kesimlerine çekilmek zorunda kaldılar. Orada sadece ot ve yanlarında götürdükleri birkaç koyunu yiyerek beslendiler. Her gün birçoğu açlıktan ölüyordu. Marşimun bu insanların kaçışını bir nihayete erdirmek veya en azından içlerinden mümkün olan en fazla sayıda kişiyi kurtarmak için Salmas'a geldi. Orada kendisiyle bir görüşme yaptım ve beni kendisi adına konuşmam için gönderdi. Bütün bunlar Eylül ayının ikinci yarısında oldu. O sırada Tebriz'deki HBM, Dipdot, His Britannic Majesty, Konsolos Shipley'den aldığımız bir telgrafa göre 25 bin kişi Tebriz'e ulaşmış. 10 bin kişinin daha gelmesi bekleniyormuş. Bütün bölgede 100 bin kişi olduğuna göre geri kalanların durumu oldukça riskli. Ama yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Marşimun ve HBM, Konsolos Shipley vasıtasıyla onlara yardım gönderebiliriz. Bu insanlara yardım olarak Canterbury misyonu başpiskoposu 500, Lord Mayor'ın Ermenilere yardım fonu da 550 sterlin göndermiş. Anladığım kadarıyla Lord Mayor'ın fonu İran'daki Hristiyanlara yardım için 550 sterlin daha gönderiyormuş. Ben kendi adıma bunun için son derece minnettarım çünkü bu yardım çekilen korkunç acıları mutlaka hafifletecektir. Bütün duruma bir gözden geçirelim. Urmi'deki Hristiyanların %90'ının muhtaç durumda olduğu, Salmas'taki 10 bin ile 15 bin Ermeni ve Süryani'nin durumunun da daha iyi olmadığı düşünülürse, gelecek kış kıtlık çekmemeleri için yardım edilmesi gereken 80 bin kişi olduğu ortaya çıkar. Bu hesaba Marşimun'un cemaatinden geri kalanları ve şu anda Rusların elinde bulunması dolayısıyla can güvenliği açısından Hristiyanlar için daha ümit var bir yer olan İran'a geçebilecek Ermenileri katmıyoruz. İran'daki siyasi gidişat olumlu gözüküyor ama yine de kimse buraların siyasi durumundan asla emin olamaz. Dünyanın her köşesinden böyle asil tepkiler geldiğini görmekten dolayı çok memnunum. Dört bir yandan Ermeniler de hemşerilerine yardım etmeye geliyorlar. Tanrı kendi iradesine göre sorunu çözene dek bu talihsizlikler içinde birbirimizi cesaretlendirmeliyiz. Aralarında Başpiskopos Lord Bryce, parlamento üyeleri Mr. Honorin Williams ve Mr. T.P. O'Connor'ın da bulunduğu, İngiltere ve Amerika'daki asil dostlarımız gibi bizim için her şeyi yapacak insanlar olduktan sonra bize düşen sabırlı olmak ve ülkemizde Müslüman hakimiyetinin başladığı ilk günden beri bizi pençesine alan bu istibdattan kurtularak yaraları sarmak için umudumuzu yitirmeden dua etmektir. 37. Hakkari, Mr. Paul Shiman'ın Churchman gazetesinde çıkan ve daha sonra broşür olarak da yayınlanan Oxford'da Mrs. D.S. Margoliouth tarafından aktarılan başka bir ifadesi. Dipnot: The Rescue of the 35,000, Paul Shiman, The Churchman'dan aktarma, A.S. Bu anlatacağım bir başpiskoposun kendi hayatını tehlikeye atarak 35 bin canı, yani cemaatinin üçte birini hem onları kovalayan Türklerden ve Kürtlerden hem de Kürdistan dağlarının tepelerinde açlık tehlikesinden nasıl kurtardığının hikayesidir. Güvenli bir bölgedeydi, isteseydi orada kalabilirdi. Ama o halkımla birlikte ölmek için geri gideceğim diyerek geri döndü. Böyle yaparak da halkının büyük bir bölümünü kesin bir katliamdan kurtardı. Asurilerin kilise tarihinde daha ziyade Nasturi ya da Süryani Hristiyan olarak bilinirler, Türk-İran sınırının her iki tarafında da yaşadıkları hatırlanacaktır. Büyük çoğunluğu Kürdistan'ın geçit vermez dağlarında, Mezopotamya'da Musul'un doğusunda ve Van Gölü'nün güneyinde yaşar. Kuzeybatı İran'da Urmiye ve Salmaz'ın harikulade düzlüklerinde ve Türk sınırına bitişik bölgelerde çok sayıda Asuri vardır. Zikredilen birinci bölgede Patrick Marşimun en büyük ruhani ve sivil yöneticidir. Geçen Haziran ayı sonunda kaymakamın idaresindeki Türk kuvvetleri düzensiz Kürtlerle birlikte Marşimun'un Koçaniş'teki makamına saldırıda bulundular. Osmanlı İmparatorluğu'nun barışsever tebaasına sadece Hristiyan oldukları için saldıran bir Türk idarecisi. Koçaniş izole bir yerdir. Patrik ve kilise meclisi üyeleri mahiyetlerinin büyük bir kısmıyla birlikte iç kesimlerde bulunuyorlarmış. Köylülerden zayıf bir savunmadan başka bir şey beklenemezdi tabii. İki gün boyunca kiliseden kendilerine savunmuşlar fakat çok geçmeden cephaneleri tükenmiş. Kadın ve çocukların durumu ümitsizmiş. Geceleyin İran tarafındaki Salmas düzlüğüne varmak için yola çıkmışlar. Ben onları orada bulduğumda acınacak haldeydiler. Patriklik ikametgahı, İngiliz misyonu ve daha birçok yer yağmalanmış ve yakılmış. Eski patriklerin mezarları bile talan edilmiş. Bu esnada Tecuma, Tiari, Baz vesaire vadilerinin müstakil sakinlerine karşı büyük bir ordu toplanmış. Sayılarının 30 bini bulduğu söylenen Türk düzenli kuvvetleri ve Kürtler, Timur Lenk ve Cengiz Han onları Sarp Kayalık dağları ittiğinden beri bağımsız yaşayan halklara saldırmışlar. O kadar ki bu insanlar yapay tarlalar oluşturmak için sırtlarında toprak bile taşımışlar. Bu insanların hayatlarında ilk defa kadim ve mukaddes kiliselerini bombalamak için toplar getirtilmiş. Onlar da kendi yaptıkları çakmaklı tüfekler ve cephaneyle yiğitçe direnmişler. 40 gün boyunca kendilerinden çok üstün bir kuvvetle çarpıştıktan sonra sonunda aileleriyle birlikte Tal bölgesindeki yüksek bir dağın zirvesine sığınmışlar. Patriğin ailesi ünlü Mar Aydişu kilisesine sığınmış ve kaçmayı başaran diğerleri de kiliseyi çevreleyen büyük bir kamp kurmuşlar. Türkler ve Kürtler aşağı kesimdeki Hristiyan köylerini yıktıktan, ürünlere el koyduktan ve her şeyi yağmaladıktan sonra kaçakları aç bırakarak teslim olmalarını sağlamayı denemişler. Yukarıda bahsedilen kilisenin yakınlarındaki bir kayadan çıkan bir kaynak ancak içecek suyun teminine yetiyormuş. Çamaşır yıkama ve banyo için ise geceleri gizlice aşağıdaki vadilere iniyorlarmış. İnsanlar elbiselerini hiç çıkarmadan ve geceleri bir saldırı bekleyerek yaklaşık 3 ay bu durumda kalmışlar. Kaçarken yanlarında götürdükleri birkaç koyun çoktan yenmiş bitmiş. Tuz zaten baştan beri yokmuş. Çok geçmeden hastalık ve açlık yıkıma sebep olmaya başlamış. Bu Hristiyan nüfusu tehcire hiç gerek yoktu. Sadece dağlardaki açlık, bu eski apostolik kilisenin varlığına son vermeye yeterdi. Bütün bunlar olurken yanına birkaç cesur adam alan Patrick Marshimon, geceliğin gizlice kaçarak Rus ordusunun manevralar yaptığı İran tarafındaki Salmas'a gitmiş. Büyük bir itibarla karşılanmış ama boşu boşuna geçen değerli haftalardan sonra iç kesimlerde olup da ilerleme hattı üzerinde bulunmayan insanlara yardım gönderilemeyeceği anlaşılmış. Daha sonra Ruslar ordularını Van'a göndermişler. Bunun üzerine kendisi de iyi bir nişancı olan Marshimon, birkaç sadık takipçisi ve iyi tüfeklerle birlikte cemaatine ve kardeşlerine ulaşmak için iç bölgelere doğru yola koyulmuş. Çok geçmeden cemaati vadilerden ve geçitlerden İran düzlüklerine geçirmek için hazırlanmışlar. Yola çıkmadan geçirdikleri günlerin sonuncusu en kötüsü olmuş. Patriğin kardeşi İşaya Humma'dan ölmüş. Kardeşinin hastalandığını öğrenen Marshimon, kardeşi ölmeden önceki gün onu ziyaret etmiş. Düşman çok yakınmış. Tecuma'da ateşlenen silahların sesini duyuyorlarmış. Kardeşinin cenazesi yapılırken, Marshimon'un kız kardeşleri Surma ve Romi ve yengesi Esther, düşmanın eline düşmemek için oldukları yeri terk etmek zorunda kalmışlar. Marshimon, iki papaz ve birkaç sivil bu tehlike anında İşaya'yı gömmek için geride kalmışlar. Ayini hızlıca okuyup cenazeyi alelacele toprağa verdikten sonra Marshimon hemen kaçan kadın ve çocukların arkasından gitmiş. Tam zamanında kaçmışlar. Çünkü onların ayrılmasından birkaç saat sonra Türkler gelmiş ve Patriğin orada yaşadığını öğrenince doğruca kiliseye yönelmişler. Yakalananların yaşadığı dehşet, yollardaki katliamlar, yıkılan güzelim köyler, esir edilen kadınlar ve aynı kaderi paylaşan binlerce kişinin üzerinde durmayacağım. 40 köylük bir bölgenin piskoposu bana buralarda yaşayanlardan sadece 17 kişinin kaçabildiğini söyledi. Geri kalanların korkunç akıbeti konusunda çok az malumatı vardı. Sadece ölmeye can atıp da ölemeyenler hakkında konuşmak istiyorum. İran'da zaten harap olmuş yerlere yerleştiler. Salmas düzlüğünde kamp kurdular. Deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte. Geceleri üstlerine alacak bir giyecekleri olmadan yerde uyuyorlar. Aylardır giydikleri paçavralara sarılmışlar. Ne yiyecekleri ne de barınakları var. Amerika ve İngiltere'den onlar için bazı yardımlar geldi. Geceleri acı soğuktan korusun diye 5 kişilik her aileye bir tane dağıtmak amacıyla yorgan satın alındı. Bazı aileler 10 kişilikti, hatta bir tanesinde 28 kişi vardı. Bu insanlar ayda $1 yaşıyorlar, kişi başına günde küçük bir somun ekmeğe ancak yetecek kadar un veriliyor ve başka da bir şey yok. Piskoposlarının ve din adamlarının bile cemaatlerinden daha iyi durumda olmadığını söyleyebilirim. Ama artık onlara yardım gönderilebilir ve hemen de yerine ulaşır. Hristiyanların çektiği acılara karşı duyarlı Rus güçlerinin bulunduğu Urmiye ve Salmas artık güvenli bölgeler. Amerikan konsolosu, misyonerler ve Patrik vasıtasıyla para gönderiliyor ve hemen dağıtılıyor. karısını ve kızını kaybeden ama kendi hala sağ olan Reverend Y.M. Nisan Dağıtım Komitesi'nde. Türklerin Erzurum'da yenilmesi barış ve bütün Ermenistan ve İran için hayat güvenliği demek. İran'da 80 binden fazla muhtaç insan var. Bunların çoğu Asuri ama aralarında Ermeniler de bulunuyor. Para ayrım yapmaksızın herkese dağıtılıyor. Bizim burada Urmiye'de yaşadığımız dehşetten ve çektiğimiz acılardan bahsetmekten özellikle kaçındım. Çünkü dağdakilerin durumunun daha vahim olduğunu düşünüyorum. Umarım Hristiyanlar bu insanları açlığın pençesinden kurtarmak için derhal harekete geçerler. Kahraman Patrik onları kurtararak Türkiye dışına çıkardı, onlara burada yardım edilebilir. Bunun için bu kadim kilisenin kurtarılmasına yardım etmeye hazır arkadaşlarıma ve diğer insanlara sesleniyorum. 27. ayrımın sonu. Sayfa 371.